Merhabalar, TVNET ekranlarında Düşünmeye Değer programındasınız. Yeni bölümle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
İyi, hamdü senalar olsun. Çok şükür.
Allah iyilik ve afiyet
hocam versin. Bugün biraz farklı bir konuyu konuşalım diyorum. Yine önemli bir mevzuyu masaya yatırmış olacağız. Programın sonunu ben de merak ediyorum. Aslında her programda merak ediyorum. Hani bu yazı yazarken de oluyor ya hocam. Yazıya başlarken bir şeyler tasarlıyorsunuz ama insana yazısı bir şey öğretiyor.
Evet.
Genelde konuşma da insana bir şeyler öğretir. Bir yere gider. Çok net bir ilhamın katkısı vardır orada. Programlarda da öyle oluyor. Hocam bizim akaid metinlerimiz var.
Evet. Yani şu
lafı uzatmadan direkt şeye gireyim. Bizim derken ehli sünnetin işte Maturidi, Eşari kollarının kendilerine ait akaid metinleri var. Bu akaid sadece bize ait de değil bu arada. Bizim derken onunla sınırlamış olmayayım. Mutezile'nin akaid metni var mesela. Şia'nın var akaid metni. Bu akaid metinlerinin farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından kaleme alınmış olmasına rağmen çok ortak bazı özellikleri var.
Evet.
Mesela çok kısalar, muhtasarlar. Anayasa kitapçığına çok benzerler. Böyle dırlı dürlü net cümleler vardır. Delillendirme çok yoktur. Hatta hiç yoktur. Yani arkasından deliller serdedilmez. Bu metinlerin sonradan da şerhleri oluyor. Biz aslında o delillendirmeyi, o metindeki vinziplenmiş olan şeyi şerhlerde açılmış halini görüyoruz. Bunlar da tabii şarih karakterini o şerhlerde de görüyoruz. Şarihin tavrını, karakterini görüyoruz. Aynı metin farklı insanlar tarafından bambaşka yerlere çekilip iki tane farklı metin ortaya çıkartmaya vesile olabiliyor. Yani o potansiyeli içinde barındırabilecek metinler bunlar. Fakat bugün akaid metinlerini konuşmayacağız. Ben sadece girişte bunu bir sorayım dedim.
Evet.
Akaid metinlerinin temel özellikleri neler? Hocam en meşhur işte mesela Ömer Nesefi'nin metni. Çok fazla şerh var. Üzerine yapılmış çalışmalar var. O şerhlerin haşiyeleri var. Ama hep merkezde Ömer Nesefi'nin metni var.
Evet, evet.
Ne ki bu yani? Bundan bir türlü aşılamıyor, vazgeçilemiyor. Ömer Nesefi'nin metnine gelmeden önce akaid metinlerinin belli başlı özellikleri var mı hocam?
Evet, akaid metinleri hocam aslında bir gelenek içerisinde başlangıçta uzun süren tartışmalar neticesinde İslam'ın inanmamızı istediği şey tam olarak nedir sorusuna verilen cevapları hülasa ediyor, özetliyor.
O yüzden böyle bir liste gibidir.
Tabii tabii.
Şunlara yani inanacaksın.
Evet.
Şeklinde.
Yani inanç esaslarının zaman zaman ayrıştırıcı uygulamalar da dahil buna. Mesela diyelim ki mes üzerine mes gibi. Şimdi bunlar aynı zamanda cemaati ayrıştıran görüşler. Yani bunlar mesela akide meselesi değil. Mesela hilafet bir akide meselesi değil. Siyasi anlamda hilafet. Gerçekte bir akide meselesi değil. Ama küçük cemaati ya da onun da içinde bulunduğu daha büyük cemaati, Ehl-i Sünnet'i böyle bir şemsiye düşünürsek, ayrıştıran özellikler bunlar, ayrıştıran görüşler. Bu nedenle uzun süren tartışmalar var bu akidelerin ne olduğu hakkında. Yani bir kısım akideler var, bütün İslam ümmeti arasında ortak. Yani tevhide inanmak, nübüvvete inanmak gibi, haşre inanmak gibi, ahirete inanmak gibi. Bir de bunların nasıl olacağına dair alt tartışmalar var. Ya tevhide inanmanın ne anlama geldiği, ondan sonra tamam alem Allah'ın fiili ama bu fiil nasıl meydana geldi, yoktan mı yaratıldı, başka türlü mü yaratıldı, buna dair görüştü. Şimdi bu tartışmaların esasları yapıldıktan sonra tam olarak akidenin ne olduğuna dair, inancın nasıl formüle edileceğine dair bir kanaat oluşuyor. Aslında İmam-ı Azam'ın Fıkhı Ekber'i de bir akide metnidir.
Tabii zaten yani öyledir.
İlk temel akide metinlerden birisi Hanefi ya da Ehl-i Sünnet geleneği için.
Sonra Tahavi akaidi.
Tabii tabii sonradan başka akideler çıkıyor. Pek çok akide çıkıyor ama bunlar bir karara varmışlar ve o karar üzerine metinler kaleme alıyorlar. Zaman zaman tartışmalar yoğunlaşabiliyor. Belli dönemlerde ayrıştırıcı bir takım görüşler, yeni görüşler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle akidelerin yenilendiğini görüyoruz. Ama akide metninin özelliği şu. Kur'an nasları etrafında yapılan tefekkür neticesinde Kur'an ve sünnet bizden neye inanmamızı istiyor ve biz o inananlar topluluğu olarak başkalarından hangi önemli veya önemsiz görünsün? Hangi unsurlarla ayrışıyoruz? Bunların kaleme alındığı metin.
O yüzden de hocam mesela Ömer Nesefi metni Ya bildiğin varlık felsefesiyle başlıyor. Hakkaikül eşyayı sabit ediyor.
Evet.
Ama içinde mes üzerine mes
var, evet.
Meselesi var. İşte dediğiniz gibi hilafet meselesi var. Bunlar mesela çok birbirlerinden farklı gibi görünen.
Evet, çünkü,
yani ayrıntı evet. gibi görünen dediniz
mesela ya. Mesela hakkaikül eşyayla başlıyor. Çünkü eğer bütün idraklerimiz bizim vehimlerimizden ve hayallerimizden ibaretse, yani gerçeklik diye bir şey yoksa din batıl oluyor.
Tabii.
Dolayısıyla başlangıçta uzun süren şeyler var. Sofist eleştiriler var. Hı hı. Sofistlerin görüşlerine dair tetkikler var. Yani bu sadece kelam geleneği için değil. Yani diyelim ki herhangi bir kelam metni bundan başlar. Gazali öncesi dönemde de. Hatta Razi'nin muhassalı, Kadı Abdülcebbar'ın şeyinde, Munis'inde, ondan sonra Cüveyni'nin kitaplarında, özellikle Şerhül Mevakıf'ta çok sistemli uzun tartışmalar görürüz. Yani sofist görüşlere dair. Nesefi bunu tek bir cümlede özetliyor. İşte hakaikul eşyayı sabitetun vel ilmu biha mütehakkikun. Yani hı hı. tamam, nesne, yani eşya dediğimiz şey sabit, gerçektir ve biz onu bilebiliriz. Yani sofistlere karşı bu cümleyle başlıyor. Sebebi, eğer böyle bir şey yoksa tevhidle ilgili, nübüvvetle ilgili, ahiretle ilgili ve şeriatla ilgili söyleyeceğimiz şeyler zeminsiz kalıyor. Hı hı. Bu normalde bir akide ilkesi gibi görünmüyor. Bir,
ben onun devreye girip şunu soracaktım. Evet. Bu felsefenin konusu ya, varlık felsefesi, bilgi felsefesi.
Felsefenin değil hocam, nazariyatın konusu. Nazariyatın konusu bu. Yani bu illa filozofların yapması gereken bir tartışma değil. Kelamcı da bunu yapıyor. Keşfül Mahcub'un girişi bununla başlar. Hucveri'nin tasavvuf kitabı. Hucveri'nin Keşfül Mahcub'un birinci meselesi fi isbatil ilim başlığı. Bilginin
bilgi
ispatı.
Bilgi felsefesi yani.
Tabii tabii, bilginin ispatı, yani bununla başlıyor. İbn-i Sina'nın metafiziğinde ilk makalede bu mesele vardır. Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde bu mesele vardır. Yani bu inançla ilgili bütün kabullerimizin zemininde bulunan ilkedir. O nedenle belirli bir gruba ait değil bu. Çünkü varlıktan kuşkulanmak belli bir grubun ayrıcalığı değil. Eğer kuşkulanmak böyle bir derinlik alameti ise, yahut kuşkulanmak bir zaaf alameti ise, bu belli bir grubun zaafı değil. Herkesin şu veya bu şekilde aklına gelebilecek sorular. Dolayısıyla da bütün gelenekler bu meseleyi ele alıyorlar. Niye ele alıyorlar? Dediğimiz gibi, yani anlatılan sonraki kurduğumuz bütün cümleler, bundan sonraki bütün cümleler böylesi bir gerçeklik kabulüne dayanıyor. Onun üzerine inşa ediliyor.
Ama akaid, kelam, felsefe, ya bu üçünün sınırları zaten bununla çizilmiyor mu? Yani akaid mevzusunda, yani akaidin konusu içerisinde de bilgi felsefesi varsa kelamla farkı ne?
Yok, felsefe... akaid de bilgi felsefesi değil. Akaid de bilgi, açıldığı zaman bilgi felsefesi olan, açıldığı zaman yöntem teorisi olan, açıldığı zaman fizik bahisleri olan, açıldığı zaman ilahiyat olan ilkeler vardır.
Ha, o zaman şimdi netleşti.
Evet.
Akaid-i kelamdan ayıran ne?
Akaid-i kelamdan ayıran şu.
Kabul görmüş, yani müttefakun aleyh.
Belli bir gelenek içerisinde icma edilmiş görüşler.
Budur yani.
Tabii akaid bu. Ayıran. Onların formülasyonu ilk temel ifadesi.
Yani şöyle bir ayrım doğru değil yani. Akaid daha kesin naslardan oluşan bilgilere, yani Kur'an ve
değil,
sünnetten
değil.
Çıkan.
Yok, ödeyen
kelam
bir şey
ise
değil.
Daha farklı alanlarda.
Ya akaid şu demek hasta Muhammed hocam. İmam Maturidi ile Maturidi geleneğine mensup hiçbir kelam yahut şer'i ilimler tahsil almamış ya da başka bir ilmi tahsil almamış insan ortak paydası demek. Hı. Yani aslında hı. daha ileri gidelim. İmam Maturidi de İmam Azam da o akaid metninde anlatılan kadarını biliyor. Fazlasını değil. Akaid o demek. Yani hı hı. o ayrıntıyı kendisine irca ettiğimizde vardığımız nihai cümle demek.
Tamam.
Ve bütün mesele, diyelim ki biz tevhidle ilgili bir cümle kuruyoruz. Ya bütün büyük imamlar da, sıradan insan da, o gelenek için sıradan insan da o cümleyi biliyor aslında. Farkı şu, İmam Maturidi gibi ya da işte Taftazani gibi, Hayali gibi, Siyalkuti gibi, Ramazan Efendi gibi bir alim onun üzerine 1000 sayfa, 10.000 sayfa yazı yazabiliyor. Yani ayrıntılandırabiliyor, ilişkilerini ortaya çıkarabiliyor, görüşleri biliyor, delilleri biliyor, bunların eleştirileri yapabiliyor. Farkı bu. Ama temelde bütün bunlar derlenip toplanıyor. Şeye benziyor hocam bu. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Ya bütün İslam akaidi kelime-i şehadette özetlenmiyor mu?
Özetlenir aslında.
Özetleniyor tabii. Yani bu şu demek yani ki nihayet halde herkes hakkını uzayın. Niye insanlar ölürken kelime-i şehadet getirerek ölmek istiyor bir mümin?
Aslında bütün inanç esaslarını onun içerisine sokuyor, tabii, orada ifade ediyor.
Ben buradayım demek yani.
Ha.
Tamam ya Rabbi, ben buradayım yani, başka bir yerde değilim. Yani bunu bu şeyle tasdikle gitmek istiyor. Kelime-i şehadeti aynı forumda açıp diyelim ki 3 sayfalık imanda. Bir tabii 3 sayfalık bir akide forumuna dönüştürdüğünüzü düşünün. Bu işte akide.
Yani kelime-i şehadet getirdiğinde aslında onun içerisinde ben meleklere de inanıyorum, evet, bütün peygamberlere inanıyorum demek var.
Demek var.
Demektir
tabii,
değil evet mi? Çok net bir şekilde anlaşıldı. Peki hocam, bu akaid metinlerinin işte mesela Ömer Nesefi'nin akaidinin şerhleri var. En meşhuru da Taftazani'nin Şerhül Akaidi ve yıllarca medreselerde ders evet kitabı olarak okutulmuş. Ömer Nesefi'nin metnine yapılmış şerhler içerisinde işte şey gibi Taftazani gibi alimlerin, yani Hanefi Maturidi gelenekten gelen alimlerin yaptığı şerhlerin dışında yapılmış şerhler de var.
Evet.
Aslında sözü Muhammed Nuril Arabi'nin metnine getirmek istedim. Evet. Bu çok farklı bir alim. Yani 1900, yani yakın zaman alimi. 1800'lerde evet yaşamış bir alim. Mısırlı aslen ama daha çok Balkanlarda, Rumeli'de bulunmuş. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuş. Çok farklı bir portre. Aynı zamanda mutasavvuf bir şahsiyet. Fiili olarak da bir tekkenin mensubu zaten. Bu Muhammed Nuril Ayn'in akaid şerhi bizim bildiğimiz anlamda bir şerh-i akaid gibi değil.
Evet.
En başta ilk görünen şeyi bunun işte vahdet-i vücutçu bir bakış açısıyla metni akaidi ele almış olması değil mi?
Evet, şimdi hocam bu yani burada bir şeyi netleştirmek lazım bu konuya girmek için. Şimdi akideler ana kabulleri ifade ediyor.
Dedik.
Evet. Ama bu ana kabuller ancak daha ayrıntılı açıklayıcı teorilerle ifade edildiği zaman anlaşılabiliyor. Şunu demek istiyorum. Yani dedin ki Allah zatında, sıfatında ve fiillerinde birdir. Değil mi? Tevhidin ilk açılımı bu.
Tamam.
Allah birdir demek. Allah'ın zatı birdir. Sıfatlı. Allah'ın sıfatları birdir. Allah fiillerinde birlik sahibidir demek. Peki bunu nasıl anlayacağız? Mesela fiillerde birliği nasıl anlayacağız? Yani mesela fiillerde birliği bütün fiillerin doğrudan Allah tarafından yapılması şeklinde mi anlayacağız? Yoksa filozofların söylediği gibi bir nedensellik içinde bütün fiillerin Allah'a dayanması şeklinde mi anlayacağız? Yani kademeli bir şekilde Allah'a dayanması şeklinde mi anlayacağız? Yani tabiri caizse şurada bir sürü lamba var. Şimdi bu lambaların diyelim ki elektriği bir merkezden geliyorsun. Merkezi bir trafodan geliyorsun. Acaba bu lambalar trafoya doğrudan bir kabloyla mı bağlı? Yoksa
ara trafolar mı var?
Ara yani bunlar bir kabloya bağlanıyor. Öteki lambalar o kabloyla birleşiyor, başka bir kabloya bağlanıyor. Nihayet böyle birbirine bağlanarak ve ardışık bir şekilde mi o kabloya varıyor? Bu bir şey, soru. Yani ikisi de Allah'ın fiillerinde birliğini söyleyebilir ve bunu iddia eder, ardından da delillendirebilir. Daha ileri gidelim. Diyelim ki her şey Allah'ın fiili. Peki bu Allah'ın fiili olması ne demek? Yani varoluşun kesintili bir şekilde tabiri caizse Allah tarafından yoktan yaratılması yoluyla meydana getirilmesi şeklinde mi? Yoksa yani aslında Allah böyle bir bizim bildiğimiz gibi yani şöyle ayrışan bir nesne değil de şu ayrıştığını düşündüğümüz nesneler onun nihai tahlilde bir tür halleri şeklinde fiilleri mi? Yani anlatabildim bilmiyorum.
Yani biraz açarsanız ikincisini hocam.
Vahdet-i vücuda işaret etmek tabii, istedim yani. Vahdet-i vücut diyor ki vücut Allah'a aittir diyor. Vücut.
Vahdet-i mevcut değil.
Vahdet-i mevcut değil. Vahdet-i vücut yani.
Arasındaki varlık. Fark şu herhalde. Mevcut çoklu alemi, evreni gösteriyor. Eşyayı yani.
Mevcut nesneleri gösteriyor.
Evet. Vücut ise bunların işte temeldeki var olan hakikatini
şöyle,
ifade
bunlar
ediyor.
Ne ile var oluyorsa vücut onu ifade ediyor. Heh. Ne ile var oluyorlarsa. Hı-hı. Şimdi vahdet-i vücut diyor ki vücut çoğulu alınabilecek bir kavram değildir. Hı-hı. Yani vücutlar olmaz, mevcutlar olur diyor. Hı-hı. Yani bardak olur, kitap olur, bilgisayar olur, masa olur vesaire. Mevcutlar olur ama vücut böyle bir şey değil diyor. Peki şu kalemin mevcut olması ne demek? Bu kalemin mevcut olması demek diyor. Vücuda bir nispetini bulman. O vücut ne? O vücut Allah diyor. Hı-hı. O vücuda bir nispetinin bulunması demek. Bu nedenle kalemin varlığı, iki türlü varlığı vardır diyor. Birincisi bağ olan varlık, nispet olan varlık. Yani o asli varlığa nispeti.
Yani yaratılan ve yaratan nispeti mi bu?
Evet, şu yani yaratılması, yani var edilmesi ne demek?
Birinin onu yaratması, bir iradenin onu ortaya çıkarması.
Yaratması, ama yaratması ne demek? Onu konuşuyoruz ya. Yaratması ne demek? Onda bir hal olarak bulunması demek. Yani şunun gibi, diyelim ki şu kalemin rengi kırmızı. Değil mi? Alk rengi dediğimiz şey. Şimdi bu kırmızının var olması ne demek? Kırmızının var olması kalemde bulunması demek, değil mi? Kaleme bir nispetin olması demek. Kırmızının kalemden bağımsız bir varlığı var mı?
Yok.
Yok. Bu kalemle kırmızı arasındaki ilişkiyi bütün alem hakkında düşünelim diyor İbn-i Arabi. Bütün alemde tek bir varlık var. Allah. Diğerleri onun hallerinden ibaret.
Cevher araz ilişkisi.
Evet, biz yani evet, cevher araz ilişkisi gibi. Biz bir nesneye vardır dediğimizde aslında o nesnenin sadece kendine ait varlığından bahsederken bir nispetinden söz etmiş oluyoruz. Hmm. Yoksa onun kendine ait bir varlığı yok diyor.
Mutlak varlığın bir yansıması, bir tarzı, şekli.
Mutlak varlığın bir hali diyor.
Hali, bir hali.
Evet, ismi, hali, ne diyeceksek
şimdi
yani.
Bu anlattığınız vahdedi vücut.
Evet, bunu şunun için anlattım. Şimdi fiili böyle de anlayabiliriz.
Tamam.
Yani bütün yaratma hadisesini böyle de açıklayabiliriz. Bunların meşruluğu, gayrimeşruluğu ayrıca birazdan konuşuruz. Bir problem. Ama böyle de anlayabiliriz. Şimdi akide diyor ki alem Allah'ın fiilidir.
Tamam.
Akide bir teoriyi zorunlu kılmıyor. Yani akide alem Allah'ın fiilidir demekle bunu sudur yoluyla mı açıklayacağız? Yoktan yaratmayla mı açıklayacağız? Zuhur yoluyla mı? İbn Arabi'ninkine zuhur diyelim ayrılsın diye. Zuhur yoluyla mı açıklayacağız? Akide bunu askıda bırakıyor. Akide metni. Fiilen akide yazarının zihninde mesela yoktan yaratma olabilir. Önemi yok bunun. Hatta fiilen o akideye mensup olan kalabalığın zihninde, o cemaatin, büyük cemaatin zihninde mesela birisi, bu açıklamalardan birisi baskın olabilir. Yani açıklayıcı teorilerinin birisi baskın olabilir. İlmi seviyede bunun da önemi yok. Yani bir kimse nazari olarak bu metni alıp ayrıntılı bir şekilde şerh edip bu teorilerden biriyle açıklamasını yapabilir. İbn-i Sina da Ehl-i Sünnet akidesine mensup. Ama İbn-i Sina'nın Ehl-i Sünnet akidesi işte sudur teorisi şeklinde açılıyor. Taftazani'nin Ehl-i Sünnet akidesini açması kelam geleneğinde gördüğümüz yoktan yaratma şeklinde.
İbn Arabi'ninki zuhur şeklinde.
İbn Arabi'ninki, İbn Arabi de aynı akideye inanıyor.
Evet.
Yani o da yani Ehl-i Sünnet akidesi.
Bu akaid metnindeki o madde,
evet,
bu üç açılıma da, yoruma da müsait.
Evet. Bunlar birleşiyorlar. Şimdi siz eğer bu açılımlardan birini benimseyip de diğerlerine karşı tavır alırsanız onları eleştirirsiniz. Onu bir tür sapkınlık olarak görebilirsiniz, bakın.
Ama hocam mesela Ömer Nesefi metninde bazı yerlerde hilafelli mu'tezile diyor mesela.
Evet.
Açık bir şekilde aslında o söylemiş olduğu hilafeli mutezile cümlesinden önceki maddeyi mutezileden ayırdı.
Ayırdı, evet.
Yani o maddeye bir daha mutezili bir yorum getirilmez artık, değil mi? O demek şöyle, değil mi?
Şöyle getirilebiliyor hocam.
Ama adam açıkça diyor ki bu.
Tabii. Şimdi mutezili yorum derken düz mutezili yorum değil. Bu düşüncelerin tarihi çok ilginç. Şöyle ilginç yani. Normalde ahval teorisi diye bir teori var, değil mi? İlahi sıfatlar, genel olarak sıfat teorisi, sadece Allah'ın sıfatları değil, nesnelerin sıfatları hakkında bir teori. Ne diyor bu teori? Diyor ki aslında biz nesnelerin sıfatlarını ele alırken sadece var ve yok üzerinden hareket edersek anlayamıyoruz meseleyi diyor. Ya ne yapalım? Allah'ın diyor ya da nesnelerin bir takım halleri vardır diyor. Mesela Allah'ın sıfatlar üzerine gidelim. Uluhiyet denen bir hali vardır Allah'ın diyor. Uluhiyet. Hı hı. Bu hal var mı? Var değil diyor. Bak şimdi. Var değil. Peki yok mu? Yok da değil diyor. Ne demek? Varla yok arasında bir şeydir diyor. Yani sanki bir üçüncü durum gibi. Ne anlama geliyor? Bu uluhiyet diyor böyle gösterebileceğim bir aynı yok diyor. Nesnesi yok bunun. Hakkın zatının dışında. Ama neticeleri var bunun. Mesela kadir olmak bundan çıkıyor diyor. Alim olmak bundan çıkıyor. Failiyet dediğimiz şeyler bundan çıkıyor yani. Şimdi bu başlangıçta mutezile içerisinde çıkmış bir sıfat teorisi. Fakat Ebu Haşim'den sonra alıyorlar bunu Yahudiler, Yahudiliğe tatbik ediyorlar. Evet, Metinlere ulaştı, görüyoruz, yayınlanıyor şimdi yani. Alıyorlar bunu, Cüveyni ve Bakırlani eşari sıfat teorisine tatbik ediyorlar. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Bak, geçmiş ahvalle ilgili görüşlerinden vazgeçmiş Cüveyni. Gazali bunu kabul etmiyor. Razi bunu eleştiriyor. Yani Amidi'yi eleştiriyor eşari gelenekte. Tutmuş Sadr-ı Şeria. Var ya Mukaddimat-ı Erba, meşhur evet. Tavzihin bir bölümü. Mukaddimat-ı Erba'da almış şey görüşünü, ahval görüşünü. Evet. Bunu cüz-i irade meselesine tatbik etmiş, ahval teorisini yeniden canlandırmış. Yani şimdi sen diyorsun ki akidede Allah'ın külli iradesi vardır, insanda cüz-i irade vardır, insan bu cüz-i iradesinden dolayı mükelleftir, değil mi? Tamam. Ahval, şimdi akaid metni bu kadar. Nasıl açıklayacağız cüz-i iradeyi? Getirdi Sadr-ı Şeria, Ebu Haşim'in ahval teorisini aldı, yeni bir yorumla, bak o da çok ilginç bir yorum ha.
Bunu biraz mesela bahseder misiniz? Nasıl yorumladı onu?
Şöyle yorumladı.
Cüz-i iradeyi.
İki tane.
Ahval teorisini cüz-i iradeye nasıl tatbik etti?
Evet, iki tane şey var bunun. İki teorisi. Üç teoriyi birleştiriyor yani Sadr-ı Şeria. Birinci teori Ebu Haşim'in ahval teorisi. İkinci teori felsefeden gelen sudur. Özellikle müteahhir. Yok, sudur değil hocam. Özellikle müteahhir dönemde şekillenen tam illet teorisi. Üçüncü teori de maturidilikten gelen teori. İrade ile ilgili kabul. Şimdi diyor ki Sadr-ı Şeria. İmkan teorisi de var, bak o aklıma gelmedi. Esas zemini o yani. Şeyin zemini o. Dört tane ilke sayıyor. Diyor ki insan iradesi etkin midir? Her şeyi yaratan Allah'sa insan iradesinin etkinliğini nasıl açıklayacağız? Soru bu. Evet. Kelamcı için en büyük problem bu. Evet. Her şeyi yaratan Allah.
Bugün bile tartışılıyor. Özgürlük meselesi işte.
Evet evet, yani nasıl olacak da bana bir şey nispet edeceğiz? Nispet etmemek daha makul duruyor derinliğine indiğin zaman. Yani metafizik olarak temellendirmek daha zor bunu. Niye? Ya şu anda yani şu parmağımı oynatmak için, şu kalemi indirip kaldırmak için ne gerekiyor? Bütün evren kurulmuş olması gerekiyor. Tabii. Bazen insanlar bunu derinlemesine düşünmekten imtina ederek tartışıyorlar. Yanlış. Şu kalemi şurada durabilmesi için ayın yerinde, güneşin yerinde, yıldızların yerinde neyse hepsinin kurulmuş olması gerekiyor. Bak daha bana gelmedik. Milyarlarca unsurun uyum içerisinde, sayısız unsurun çalışması gerekiyor. Dehşet bir şey yani. Sonra ya sadece benim bedenimde trilyonlarca unsur var. Bunları ben hiçbirini bilmiyorum.
Evet. İkincisi bilgi. Hep metinle bilgi tarafı da geçer ya.
Evet.
Yani kaslarımın hareketi, kan dolaşımı, bunları
yani
da bilmiyoruz.
Tabii bu da düzen, uyum içinde çalışmış olması gerekiyor. Evet. Şimdi ben sadece, bende bir idrak var. Bir de arzu var. Bu arzu ve idrakin yönlendirmesiyle elimi hareket ettirdiğimi, dolayısıyla ben fail olduğumu düşünüyorum. Şimdi gel ispatla failliği. Yani arzumun bende nasıl oluştuğunu da bilen yok. Evet. Arzum nasıl oluşuyor bunu bilen yok. İdrakim kontrolüm altında değil çoğu durumda. İdraklerimi oluşturma sürecim de kontrol. Uzatmayayım. Sorun şu burada. Nasıl nispet edeceğiz? Sadr-ı Şeria diyor ki tam illetin bir şeyin meydana gelmesi için bütün nedenlerin hazır olması lazım, değil mi?
Tamam.
Hazır olması lazım. Tam illet diyelim buna. Tam illetin sonucu doğurabilmesi için onda yeterliliği oluşturan unsurlardan bir tanesi de varlık ve yoklukla nitelenmeyen hallerdir diyor. Yani ademi durumlar, yokluk ifade eden durumlar aslında tam illetin parçası olur diyor.
Yokluk ifade eden durumlardan kastı ne?
Şu yani, diyelim ki birisine kel diyoruz ya.
Tamam.
Kel ne demek?
Saç olmayan.
Yokluk ifade ediyor işte. Aslında varlık ifade etmiyor.
Ha.
Evet, kör diyoruz mesela. Kör ne demek?
Görmeyen.
Gözü görmeyen demek değil mi? Yani bir olayı değil, olmamayı, yani bir olmayı değil, olmamayı ifade ediyor. Şimdi bu türlü durumlar tam illetin parçası mı değil midir? Sorusunu soralım. Diyelim ki tam illetin ademi parçaları vardır. Yokluksal, yokluk ifade eden parçaları vardır. Sadr-ı Şeria diyor ki tam illetin hal olan, var ve yokla nitelenmeyen parçaları vardır. Ne o? Mesela cüz-i irade böyledir diyor. Var mıdır? Var diyemiyoruz diyor. Böyle bir mevcudiyeti yok onun diyor. Bizim bildiğimiz anlamda bir nesne değil o. Yok mu? Yok da diyemiyoruz. Niye yok diyemiyoruz? Neticeleri var diyor.
Evet. Çıktıları var.
Evet. Öyleyse kulun fiilinin meydana gelmesi için gerekli şartlardan bir tanesi de cüz'i, varlık ve yoklukla nitelenmeyip bir hal olarak bulunan irade-i cüz'iyedir diyor. Getirdi şimdi, dahil etti mi? Akide'nin açıklama ahval teorisiyle.
Evet.
O aslında ben girmedim. 4 tane madde sayıyor. Hı hı. Bir tanesi işte mümkün var olmak için bir faile muhtaçtır.
Evet. Yani bunu buraya şuradan geldik. Şey dağılmasın izleyicinin evet, evet. kafasında diye. Yani bir ahval teorisini bile getirip akaid metninin içerisinde
işlevsel şerhinde
sadr-ı şer'e böyle istihdam edebiliyor tabii, yani. İşlevsel hale getirebiliyor.
İşlevsel hale getirebiliyor bir alim. Dolayısıyla bak burada ona dikkat çekmek istedim. Ahvali kullandı. İbn Sina'nın zorunlu mümkün ayrımını kullandı. İbn Sina'nın varlık mahiyet ayrımını kullandı. Tam illet teorisini müteahhir dönemde şekillenen aslında İbn Sina'dan sonra tam illet teorisini kullandı. Allah'ın faili muhtar oluşunu kullandı. İrade-i cüziye fikrini kullandı. Yani ben şimdi aklıma bir çırpıda gelendir. 10 tane teoriyi kullanıyor.
Yani bir sürü geleneğin üretmiş olduğu teoriyi aynı alanla ilgili istihdam edebiliyor.
Evet, istihdam edebiliyor.
Buradan şuradan gelmiştik ki hocam. Ya bizzat Mutezili'nin hilafına dese bile o maddeden bile Mutezili bir yorumla o maddeyi açmak mümkündür.
Tabii. O Mutezili'nin hilafına şu demek.
Yani yazar ölmüştür diyorlar yani bu hermenötik.
Yok o manada değil Muhammed Hocam. Mutezili'nin hilafına sözünün bütün dönemlerde geçerli bir anlamı var. O anlam şu. Akidenin o formüle edilmiş ifadesi var ya. O ifade Mutezile'yi oradan ayırıyor. Diyelim ki Mutezile Allah'ın manevi sıfatlarının nispet olduğunu mu iddia ediyor? Mesela Allah'ın ilim sıfatı yoktur diyor diyelim ki. Eğer bu Allah'ın Mutezile'nin hilafına ilim sıfatı vardır diyorsa onu ilim olarak anlıyor. Yani böyle anlıyor. Fakat bu türlü durumlarda bile yorumda yani akidenin kendisi ayrışma olsa bile yorumda değişik bir açıklamayla farklı bir noktaya gitmek
bir yere
mümkün.
Getirebilirdi.
Evet bu şu anlama geliyor tabii. Ha. Aslında biz akideleri tarihsel süreçte oluşan farklı nazariyelerle okuyabiliyoruz. Farklı teorilerle anlayabiliyoruz yani. Derinleştirebiliyoruz.
O zaman akaid değişebilen bir şey yani. Yenilenmesi gereken bir şey.
Tabii akaidin ifade biçimleri yenileniyor zaten. İfade biçimleri. Şimdi diyelim ki Nesefi akaidinin aynı zamanda fizikle ilgili bölümleri var. Niye? Çünkü kelamcılar cevher araz teorisinde karar kılmışlar.
Evet.
Ama cevher araz teorisi bırakın modern dönemi klasik dünyada bile ortak kabul değil.
Tabii. Atom. Tabii. Yani şunu diyorsunuz dönem içerisinde yenilenmek zorunda zaten.
Evet.
Çünkü bilim değişiyor.
Tabii bilimsel bilgiyle irtibatlı olan kısımları var. Bir de onun üzerinde kısımları var. He. Yani bilim değişmekle Allah 2, 3, 4 olmuyor.
Olmaz.
Haşa,
tabii.
Öyle bir
değişmeyecek
şey yok yani.
Şeyler evet. olmadı.
Yani bilim gelişti değişti de ya bu bir zamanlar buna melek diyorduk. Şimdi bu melek olmaktan çıktı diyemiyorsun.
İşte enerji diyorlar ya.
Yani ne bileyim işte bir zamanlar ahirete inanıyorduk. Aa bilim değişti ahiret yokmuş diyemiyorsun. Bunlar öyle şeyler değiller. Ama fizik dünyanın açıklamasına dair gelenekleşmiş kabuller var. Diyelim ki kelam geleneğinin atomculuğu var. Bu aynı zamanda akidede bir formülasyon buluyor.
Evet.
Bunları değiştirebiliriz.
Çünkü
bunlar farklı dönemlerde farklı şeyler olabilir yani.
O kabuller değişiyor çünkü.
Evet,
yani
kabuller
mecbursunuz
değişiyor.
Biraz yani bunu değiştirmeye. Demek istediğiniz o yani.
Evet evet. Değişen dünyaya ait idraklerimiz bir gelenek hakkında, bir gelenek tarafından kabul edildiğinde onlar sanki akidenin bir parçasına dönüşüyor uzun yıllar geçince. Sonra anlıyoruz ki ya bunlar aslında değişebiliyor. Fiilen aynı gelenek başka bir dönemde başka bir görüşü savunmaya başlayabiliyor. Onlar değişmeye kabil yani.
Evet. Hocam Muhammed Nuri Arabi'nin metnine gelmeden önce onu daha iyi anlamak için biraz Sherlock Hyde'den
bahsedelim. Evet.
Yani Sherlock Hyde diye bir metin var elimizde. Kendisi Maturidi Hanefi, amelde öyle zaten. Mesela Sherlock Hyde'i ana hatlarıyla nasıl bir metin? Orada Eşari mi Taftazani? Kimisi Maturidi bir kelamı diyor, kelam metnidir. Kimisi Eşari, kimisi de Müştehit diyor aslında. Orada Maturidilik, Eşarilikten ziyade kendi perspektifini de katıyor diyorlar Taftazani için. Birazcık Sherlock Hyde'den bahsedebilir miyiz? Daha iyi anlayalım diye yani.
Evet Muhammed hocam, Sherlock Hyde şöyle. Malum bu Ömer Nesefi'nin ya da İslam Ansiklopedisi'nde ararsa arkadaşlar bakacak olanlar Necmettin Nesefi diye geçiyor. Ömer olması lazım ismi yanlış hatırlamıyorsam. Ömer Nesefi'nin metninin malum en meşhur şerhi.
Tabii.
Bu orta hacimli bir kelam metni aynı zamanda.
O yüzden de çok ders kitabı evet. olmuş hep.
Yani Osmanlı medreselerinde temel ders kitaplarından bir tanesi. Evet. Aslında akaidten sonra da herhalde ilk okutulan metin de medreselerde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bu temel metin
bazen
bu.
Bazen emali koyulur araya veya evet. sonraki dönemlerde El-Bidaye konuldu Sabuni'nin. Evet. Ara bir akaid
metni. Sabuni'ninki çok geç ya.
Çok yeni yani.
Yeni evet. yani. O esas bu konuluyor yani. Esas Tabii. bu okunuyor. Tabii. Hakikaten bunu okuyan kişi de kelamın ne olduğunu öğrenir.
Öyle.
Yani yazıldığı, yaşadığı dönem için kelam tam olarak nedir? Eğer iyi de bir hocadan okuyorsa, hı hı. mahir de bir hocadan okuyorsa kelamın ne olduğunu öğrenir. Metin tarz itibariyle Hanefi geleneğe ait. Hı hı. Tarz itibariyle. Biçimsel özellikleri bakımından.
Yani bu biçimsel özelliklerden biraz bahseder misin?
Şunu kastediyorum. Meselelerin başlaması, ele alınış sırası, hı hı. öne alınan meseleler, üzerinde durulan konular, dikkat çekilen hususlar hı hı. Hanefi geleneğin hassasiyetlerine uygun.
Ha, bir Maturidi metni gibi.
Evet, Maturidi gibi. Yani hı hı. o ona uygun, o hassasiyetle kaleme alınmış. Maturidi geleneğin dışında özellikle Eşari gelenekte çok gelişmiş problemler taşınmamış metne. Yani diyelim ki Şerrül Makasıt'ta, Şerrül Mevakıf'ta tartışılan ileri düzey konular bu metne taşınmıyor. Evet. Siz onları haşiyelerle, şunlarla, bunlarla geliştirebilirsiniz ama Taftazani buna riayet etmiş. Evet. Bir de hocam şerhle meşruh arasında, şerh edilen metin arasında bir ilişki vardır. Bu ahlaki bir kaidedir alimler bakımından. Çok istisnai bir durum olmadığı sürece şarih metnin ruhuna sadakat gösterir.
Göstermek zorunda.
Evet, göstermek ihtiyacı hisseder. Yani bu metin, yani şerh bazen cerh olabilir. Eleştiri maksadıyla yazılmış olabilir. O ayrı.
Razi'nin işte...
İşte işareti gibi. Evet, işareti gibi. Ama genel olarak ruha sadakat gösterme prensibi vardır. Şarih maharetini... sadakati zedelemeyecek şekilde gösterir.
Göstermez.
Evet, öyle gösterir yani. Şimdi Taftazani döneminin en büyük kelamcısı.
Evet.
Yani sonradan şüphesiz. Evet, sonradan Seyyid Şerif çıktı ama yani Seyyid Şerif çıktığı zaman bile Taftazani'nin kelamcılığı gölgelenmedi yani. Evet. Taftazani diyelim ki bütün dönemlerin, Razi'den sonraki bütün dönemlerin iki büyük düşünürü var aslında. Evet. Sadece kelamcı değil yani, bu adamlar büyük düşünürler.
İki ekole dönüşüyor zaten
evet,
sonra.
Yani birisi Taftazani, diğeri Cürcani.
Cürcani.
Bu adamlar ellerine herhangi bir metni aldığı zaman çok kıymetli hale getiriyorlar.
Evet.
Yani
hocam, ikisi de çok iyi şair.
Tabii hocam, çok ilginç adamlar bunlar. Yani mesela diyelim ki ellerine işte herhangi bir risaleyi alsınlar. Bu adamların yazdığı iki tane cümle bile çok değerli oluyor. Evet. Gerçekten de öyle ama metin yani. Evet. Ya, bilmiyorum, Taftazani Seyyid Şerif'le uzun vakit geçirmek
münazaraları var meşhur.
Fırsat oldu. Evet yani şöyle şunu diyorum yani. Hiç metinleri medreselerde biraz üst düzey metinler olduğu için zaman zaman sıra gelmiyor onların Şerrül Makasıt'ına, Mevakıf'ına, Tecid Haşiyesi'ne. Hocam Cürcani'nin mesela küçük haşiyeleri var. Yani adam kenara not almış. Karalama gibi talik yani aslında. Dehşete düşürüyor insanı. Evet yani metni dönüştürüyor gerçekten bunlar. Yani ele aldığı herhangi bir cümle, yani diyelim ki şu koca kitaba 10 sayfa tutacak toplamda haşiye yazsın, adam metinle ilişkimizi değiştiriyor.
Değiştiriyor.
Evet, öyle insanlar bunlar.
İşte az önce söylediğiniz şey de şuna çıktı. Yani neticede meşruh, yani metin Maturidi metni olduğu için ona sadakati de her zaman koruyor.
Evet. Şimdi oturup Taftazani başka metinlerinde hususen Mavera-ün-Nehir alimlerinin görüşlerine girmiyor. Burada giriyor. Hmm. Evet. Yani başka bir kelam, Şerrül Makasıt öyle değil mesela. Ama burada önemli ölçüde muhatabı Mavera-ün-Nehir uleması. Mavera-ün-Nehir Hanefi alimleri.
Tabii.
Dolayısıyla bu konulara giriyor. Fakat bu şu demek değil. Aykırı bulduğu, kendince kabul etmediği görüşleri de orada savunuyor değil. Öyle bir şey değil. Taftazani kendisi olarak yazıyor metni. Taftazani'nin biliyorsunuz nispeti biraz problemlidir. Şerrül Makasıt'a baktığınızda bir Eşari
gibidir. Evet. Şerrül Akaid'de evet. daha maturidi.
Daha maturidi gibi görünüyor.
O yüzden müştehit de diyorlar. Işte.
Yani tabii kendi görüşleri var üstadım.
Tabii.
Kendi görüşleri var. Bu görüşleri doğrultusunda meseleyi ele alıyor ama tarz Hanefi geleneğe ait. Hı hı. Fakat her halükarda bu Hanefi geleneğin görüşlerinin çok iyi bir formülasyonu olduğundan bizim medreselerin ana metni haline gelmiş.
Gelmiş
evet yani.
Hocam vaktimiz daralıyor da asıl mevzumuza gelelim. Şimdi
bunlar hepsi mevzumuz Muhammed Hocam.
Yok şu an.
Oraya işaret edeceğiz zaten. Evet.
Muhammed Nuri'yle Arabi'nin evet. metnini konuşacağız ya.
Evet.
Şimdi Şerle Kaide de gördük.
Şimdi bunu şunun için
Muhammed
söyledik.
Muhammed Nuri Arabi de bir akaide bir şerh yazıyor.
Evet.
Bu nasıl bir şerh?
Şimdi hocam bunun nasıl bir şey olduğunu anlamak için şeyi işaret ederim. Ne onun ismi? Teorileri işaret ederim. Bir, Taftazani asıl itibariyle Şerhul Akaid'de nazar yönteminden besleniyor. Yani nazari geleneğin üstadı Taftazani. Yani
tüm kelamcılar gibi.
Evet, tüm kelamcılar gibi. Muhammed Nurul Arabi nazar yöntemini müşahede yönteminin bir alt basamağı olarak görüyor. Müşahede ya da riyazet ve mücahede diyelim. Riyazet, tusufilerin sülükünü yani tasavvufi yöntemi, nazar yöntemi de yöntemini de içeren, onun kazanımlarını içeren bir üst yöntem olarak görüyor. Fakat burada kritik bir nokta var. Şimdi hocam biz bu dindarlık meselesini çok farklı açılardan tartışmıyoruz ama dindarlığın bir özelliği var. Yani Allah Resulüne ittibanın bir özelliği var. Belirli bir gelenek içerisinde bulunmasa bile Hazreti Peygamber'e sahih bir akideyle ittiba eden bir alim muhakkik olabilir. Yani tasavvufta ancak kazanılacağını düşünebileceğimiz bereket onda hasıl olur. Yani bir sufi tecrübede ortaya çıkacak durumlar.
Yani bunun için o sufi metodu uygulaması gerekmiyor.
Gerekmiyor. Yani. Sünnet-i seniye ittiba bunu i̇ttiba kazandırır.
Kazandırır
evet. Evet, prensip olarak kazandırabilir yani. Burada tabi ihlas ve ihsan şartı var yani. Allah Resulü'ne sahih itikadın sahih olması, Allah Resulü'ne ittibada da ihsan var. Muhammed Nuri Arabi bu nedenle Ömer Nesefi'yi işte ehli hak tabiri var ya orada. Ehli hak içerisinde en üst mertebede görüyor. Yani hakkal yakin, ilmel yakin, aynel yakin değil de hakkal yakin mertebede bulunan alim olarak görüyor. Arif billah olarak görüyor yani. Evet. Şimdi geçelim şeye. Daha kritik konulara işaretlerim yani. Normalde kelamcı metni Allah'ın fiilleriyle ilgili bütün tartışmalarda yoktan yaratma üzerinden hareket eder. Sufilerin fizik bahislerinde çok iddiası yoktur. Madde suret teorisinde kullanabiliriz filozofların. Kelamcıların cevher arası teorisinde kullanabiliriz yani açıklayıcı olarak. Çok şey değildir o. Madde suret teorisi daha yatkındır tasavvufun şeylerine, tasavvufun mizacına diyelim yani iddialarına ama ötekinde kullanmakta beis yok. Kullanılabilir yani. Fakat yoktan yaratma, sudur bahislerine geldiği zaman yani o büyük anlatıya geldiğimiz zaman o büyük anlatıda Taftazani'nin Şerhul Akaid'i malum Hanefi, Maturidi ve Eşari geleneğinin birleştiği noktadır. Yoktan yaratma üzerine kurulur.
Yani kelamcı tavrı.
Kelamcı tavrı. Ortak kelamcı tavrı. Mutezile de böyle düşünüyor malum. Şimdi Muhammed Nurul Arabi orada vahdet-i vücutçu. Fakat Muhammed Nur bu türlü metin yazan iki tane şahıs var. Biri Muhammed Nur Arabi, diğeri Karabaş Veli.
Evet, Karabaş.
Benim bildiğim, okuyabildiğim yani. Karabaş Veli'nin metni daha sert Muhammed Nur Arabi'ye göre. Karabaş Veli daha eleştirel zihni açık bir düşünür.
Yani Ömer Nesefi hakkal yakine ulaşmış kabul etmez Karabaş Veli.
Ömer Nesefi belki kabul edebilir. Ama kelamcılara karşı tavrı çok net. Kelamcıları
daha ofansif yani.
Evet daha yani kelamcılara karşı daha eleştiren o kelami yorumun temelde tevhidin kelamcı yorumunun eksik olduğu üzerine kurulu. Şimdi eksiklik söz konusu olduğunda Muhammed Nuri Arabi de böyle düşünüyor. Tevhidin kelami yorumunun eksik olduğunu ancak tasavvufi tecrübeyle tamamlandığını düşünüyor.
Yani Muhammed Nuri Arabi'nin eksiklikten kastettiği kemal skalasındaki bir eksiklik.
Evet.
Yani ilmel yakın seviyesinde.
Evet, orada kalmıştır diye bakıyor. Bir kısmına aynel yakın diyor. Fakat yani bak bir kelamcıya hakkal yakın mertebede diyebilir ha. İşte Ömer Nesefi'ye söylediği gibi. İmam-ı Azam'ın hakkal yakın mertebesi olduğunu düşünür. İmam Maturidi'nin öyle olduğunu düşünür. Sorsak bunlar da kuşku duymaz yani. Muhammed Nurul Arabi.
O zaman o riyazet metodunun ne anlamı var? Yani tasavvufi sistemin, yöntemin farkı ne ki? Bak bu da aynı şeye ulaşabiliyor.
Hocam riyazet yöntemi dediğimiz şey asıl itibariyle sabır, şükür, teslimiyet, tevekkül, rıza bunlar yani. Riyazet yöntemi dediğimiz şey bunlardı. Bunlar Kur'an emirleri zaten. Bir ara konuştuk ya.
Evet bir programda
bunlar,
tabii konuştuk.
Bunlar Kur'an emirleri. Doğru. Yani sen diyebilir misin İmam-ı Azam'a? İmam-ı Azam'da sabır yoktu, haşa. Şükür yoktu, tevekkül.
Yani geleneğin... Bunlar hepsi aynı zamanda çok zahit
arif insanlar. Tabii geleneğin ne olduğunu bilen bir adam bunu söyleyemez yani. Tabii. O yüzden fiilen onun nasıl olduğunu bilmek başka. Böyle bir hüsnü zandan hareket ederiz yani.
Eyvallah.
Dolayısıyla hani bunlar olduğu zaman yani Allah'la kul arasında ilahi zata dair marifeti doğuracak orta terimler olduğu sürece o bilgi tasavvufi yöntemin dışında da yani eğer o yöntem çok istisnai bir şeyse, bizim Ekrem Hoca yöntem olmadığını iddia ediyor da Ekrem Demirli Hoca, istisnai bir şeyse onun dışında daha sorulur. Zaten İslam tasavvufun özelliği budur, oyun bozucudur. Yani İslam tasavvufu mistisizmi dayatmaz. Yani İslam tasavvufu tekke ve tarikat dışında bunların olmayacağını iddia etmez. Çünkü bütünüyle Allah Resulü'nün bereketi üzerine kuruludur. Birisi çıkabilir yani. Ha burada çok olduğunu söyleyebilir. Burada asıl yoğunlaştığını söyleyebilir ama burayla hiç ilişkisiz görünen birisi. Üveysi meşrep biri çıkar, bütün oyunu bozar. Evet. Fazla gitmeyelim buraya da.
Hocam şu bütün metni burada konuşmak mümkün değil de. Hani Ömer Nesefi'nin metni Hakaikul Eşya-i Sabitetün diyor ya. Evet. Öyle başlıyor. Muhammed Nuril Arabi'nin o Hakaikul Eşya-i Sabitetün yani girişteki cümleye getirdiği şer, mesela Taftazani'den farkı ne? Nasıl bir farklılık görüyoruz o cümledeki şerhinde?
Taftazani'den çok esaslı bir farkı var. Bir, Taftazani bunu kelam, felsefe aslına bakılırsa erken dönem tasavvufundaki neşveyle ele alıyor. Üçünde de ortak olan bir neşveyle. O da şu, bu cümle kime karşı söyleniyor? Sofistlere karşı. Evet. Sofistler neyi iddia ediyorlar? Dışta bir gerçekliğin bulunmadığını, bulunsa bile bunun bilinemeyeceğini iddia ediyorlar değil mi?
Dolayısıyla yani, bilim yapmak, felsefe yapmak evet, mümkün değildir.
Evet, bilim mümkün değil. Zaten sadece retorik geliştirebiliriz diyorlar. Evet. Biz bildiklerimizden asla emin olamayız. Yakine evet, ulaşamayız diyorlar. Taftazani oturuyor burada nesnelerin gerçekliğini ve bizim temel bilgilerimizin bir şey ya vardır ya yoktur gibi, bütün parçadan büyüktür gibi müptede yahut evveli bilgilerimizin felsefe ve kelam geleneklerinin tabiriyle doğru olduğunu anlatıyor bize. Muhammed Nuril Arabi meseleye böyle bakmıyor. Muhammed Nuril Arabi bir ehli hak şöyle diyor, gali ehli hak diyor ya. Şimdi ehli hak Taftazani'de sünni gelenek.
Ehli sünneti kastediyor.
Ehli sünneti kastediyor Taftazani'de. Ehli hak Muhammed Nuril Arabi'de üç grup. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin sahipleri. Evet. Şimdi ilmel yakin sahipleri en aşağı mertebedeler. Nuril Arabi'ye göre. En düşük mertebedeler. Bunlar kimler? Aslında kendisinin ve alemin varlığından Allah'ın varlığına istidlal edenler. Aslında kim bunlar?
Kelamcılar.
Kelamcılar. Böyle demiyor ama.
İstidlal yöntemini kullanan kelamcılar yani.
İstidlal yöntemini kim kullanıyorsa. Yani Muhammed Nuril Arabi öyle diyor. Kim ki istidlal yönteminde kalıyorsa ilmel yakin. İlmel ama yakinde seviyesi. Yine hocam bakın.
Tabii.
Çok iyimser bir şey bu yaklaşım. Ya. Yakinde ama ilmel yakinde. Şimdi aynel yakin sahipleri orta mertebede bulunanlar. Yani bunlar böyle ilmel yakinin üzerinde ama en yüksekte değiller. Bunlar alemi hakka mazhar görenler. Yani alemi hakkın tecellisi olarak seyredenler.
Evet. Vahdet-i vücutla istidlal yöntemi arasında bir ara form gibi.
Ara form gibi evet yani.
Bunu kim temsil ediyor?
Ya bu aslında İslam ümmetinin pek çok aliminde gördüğümüz bir neşve. Sonuçta alemi hakkın pek çok sufinin de içinde bulunduğu bir grup şey bu. Tavır bu, açık söylemek gerekirse yani. Vahdet-i vücut biraz daha şey ileri. Şimdi hakkal yakın sahipleri kimler? Bunlar en üstte bunlar. Âlâ mertebede bulunanlardır diyor. Ondan sonra bunlara göre fail, mevcut, mevsuf hepsi Allah'tan ibaret. Evet. Tabi her şey hakka aittir yani bunlar. Dolayısıyla haktan gayrısı aslında yok.
Ama mevcutla vücut farkı var değil mi hocam? Orada onu
Tabii mevcut vücut farkı var. Bu şey demek değil. Allah şu gördüğümüz alemden ibarettir anlamında bir söz değil.
Vahdedil mevcut değil. Vahdedil vücut yani.
Vahdedil vücut evet evet yani. Mevcudun birliği anlamında değil. Bu gördüğümüz mevcutlar gerçekte hakkın halleridir diyenler. Şey değil yani. Haktan gayrısına varlık nispet etmemek.
Hocam bu ikinci aşamadaki zuhurdan farkı ne bunun?
Alemi mazhar görenler
evet
mi? Alemi mazhar görenler alemi hala vücut isnat ediyorlar.
Ha.
Burada aleme vücut isnat etmek yok.
Yani bardağın bardak olduğunu kabul ediyor ama
evet. Birinci aşamadaki ilmel yakın sahipleri hakla alemi ayrıştırıyorlar. Aleme vücut nispet edip alemi mevcut kabul ediyorlar. İkinci aşamadakiler hakla alem arasındaki ayrılığı zayıflatıyorlar. Aleme vücut nispet ediyorlar ama alemi yalnızca bir yansıma kabul ediyorlar. Mazhar, hakkın yansıtı mazhar kabul ediyorlar. Üçüncü aşamadakiler bu vahdet-i vücudu benimseyenler içerisinde daha böyle bir nevi rasihun gibi yani. Aleme vücut nispet etmeyenler, alemin mevcudiyetini de aslında hakkın mevcudiyetinin bir uzantısı olarak görenler. Dolayısıyla böyle ayırıyor. Sonra diyor ki bu kitabın yazarı Ömer Nesefi Hazretleri de diyor bu hakkal yakın sahiplerindendir diyor. Öyle bakıyor. Halbuki Ömer Nesefi'nin akaidinde cevherlerden, arazlardan falan bahsediyor. Kelamcı, yani kelamcı gibi duruyor ya.
Evet.
Yani bunu bir anlatım olarak değerlendirmiyor. Muhammed Nurul Arabi. Bunu bu akidenin ifadesi içerisindeki zihin hali olarak, idrak seviyesi olarak değerlendiriyor. Evet. Meseleye böyle bakıyor yani. Şimdi eşyanın hakikatleri sabittir de tam bununla ilgili. Şimdi bu ne demek ehli hak? Bak ehli hakkı mezhep meselesinden çıkardı aslında. Buradaki vurgu ehli hak artık böyle yani tamam bir gelenek belli bir gruplardan bahsediyor ama bu ehli sünnet yok Şia, Mutezile öyle bir şey olmaktan çıkarıyor.
Şahhaslaştırdı aslında.
Tabii tabii. Bu hangi gelenek içerisinde olursa olsun bilhassa ehli sünnet geleneği içinde bakıyorlar akidesi sahih olduğunu düşündükleri için mertebelerden bahsediyor. Ehli hak bunlar ehli hak aslında. İlmel yakin de, aynel yakin de, hakkal yakin de ehli hak. Hakkal yakin dediğimiz şey ehli hakkın zirvesi. Şey bu yani. Ne onun ismi. Burada ehli hak olmayı sağlayan ne? Sahih bir inanca ve ittibaya sahip olmak. Sahih bir inanca ve ittibaya sahip olmak. Sonra hani diyor ya hakaykule şey sabitetun vel ilmu biha mutahakkikun. Buraya giriyor. Buradaki tavırları zikrediyor ve onlar aynısına girecek miyiz? Vaktimiz kaldı mı bilmiyorum.
Kalmadı hocam. Kalmadı. Yarım dakika kaldı. Halbuki şu sabit etünden bilginin kaynağı.
Hocam aslında gidiyorsun. Şuna
bir yarım dakika içinde ifade
yok,
edersin.
Yok oraya girmeyelim. Sebebi de şu. Bu sabit etün kelimesini hakaykule şey sabit etün şeyini ifadesini nasıl anlayacağımız gerçekten ciddi bir problem. Yani biz bunu kabaca anlıyoruz ama bunun farklı yorumları var. İki, filozoflar bu meseleyi nasıl aşıyorlar? Mütekellimler, sufiler nasıl aşıyorlar? İslam düşünce geleneğinde bununla ilgili hangi tavırlar geliştirildi? Bunun gerçekten ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor.
Bir gün yaparız bunu.
Evet, başka bir programda yaparız
yani bunu hatta
inşallah.
Hatta Eflatun, Aristo farkı da oradan
bu çıkıyor. Bu programda yani. Sadece şunu söylemeye çalıştık. Aynı akide metni
den
birbirinden farklı büyük teorilerle yorumlanabiliyor.
Yorumlanabiliyor.
Bu teorilerle yorumlanmanın bir şartı var. O teorilerin tevhidin meşru yorumu olduğu kabul edilmiş olmalı.
Evet.
Yani yoktan yaratma tevhidin meşru yorumu. Bak Taftazani vahdet-i vücudun tevhidin meşru yorumu olduğunu reddetti. Yani 14. yüzyıldan itibaren yetişen iki büyük düşünürden birisi. Eleştirdi biliyorsun. İyici eleştirdi Taftazani.
Evet.
Ama Seyyid Şerif Cürcani diğer otorite vahdet-i vücudu tevhidin meşru yorumu kabul etti. Böyle olduğu için de sonraki dönemde vahdet-i vücut kelamcı çevrelerde yayılmak için kendisine çok güçlü bir dayanak buldu. Evet. Bu sebeple birisi oturup Ömer Nesefi'nin akaidini en ortak metni vahdet-i vücudun büyük anlatısıyla yorumlamakta herhangi bir sakınca görmüyor. Bununla ilgili çok büyük bir tazyikle de karşılaşmıyor.
Karşılaşmıyor. Evet. Evet. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Yani bu program vesilesiyle Muhammed Nurul Arabi gibi büyük bir alimden, mutasavvuftan bahsetmiş olduk.
Sadece şunu
merakı
söyleyeyim
hocam. Merakı celbettiysek ne mutlu.
Evet, sadece şunu söyleyeyim. Aslında olay şöyle. Bugün Batı'dan İslam dünyasına teoriler transfer ediliyor değil mi? Yani Kant'ın görüşleri geliyor, Heidegger'in görüşleri geliyor. Ne bileyim Descartes'in görüşleri, Spinoza'nın. Bu görüşleri alıp burada okuyan insanlar Müslüman. En azından Kahire ekseriyeti Müslüman. İslam dünyasının çeşitli yerlerinde okunuyor bunlar. Sonra bu adamların, bu filozofların, düşünürlerin görüşleriyle oturup akaid metinleri yorumlamaya başlıyorlar işte.
Evet. Yapılabilir diyorsunuz. Bunda bir
hala yapılıyor şu anda. Yani aynen o yapılıyor yani.
Sizden de bekliyoruz hocam bir akaid metni. Yenilenmesi gerekiyor dediniz ya. Akaid-i Ömeriye bence gider hocam. Ben de ümmeti Muhammed'in temsilcisi olarak arz etmiş olayım. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Selametle kalın.